Ayrım 13. ABD sömürgeci bir ülke değil mi? Taha Akyol Ama Hangi Atatürk adlı eserinde şu iddiada bulunuyor. Atatürk'ün emperyalizm sözleri o zamanki anlayışa göre sömürgesiz Amerika'yı değil, sömürgeci İngiltere'yi ifade ediyordu. Sayfa 68. ABD Kurtuluş Savaşımızın öncesinde ve sonrasında özellikle Anadolu'muz üzerinde emperyalist emelleri olan bir devletti. Daha 1898 yılında Amerikalı senatör Albert Beveridge şunları söylüyordu. Amerikan fabrikaları Amerikalıların kullanabileceğinden daha fazlasını yapmaktadır. Amerika toprağı Amerikalıların tüketebileceğinden daha fazlasını üretmektedir. Kader politikamızı bizim için belirlemiştir. Dünya ticareti bizim olmalıdır. Ve onu annemiz İngiltere'nin bize söylediği gibi elde etmeliyiz. Dünyanın her yerinde Amerikan ürünlerini dağıtan ticaret ofisleri kuracağız. Ticari gemilerimizle okyanusları kaplayacağız. Büyüklüğümüzün ölçüsünde bir donanma kuracağız. Kendilerini yöneten büyük sömürgeler bizim bayrağımızı asıp bizimle ticaret yapacak ve ticaretimizi büyütecekler. Kurumlarımız iç ticaretimizin kanatları altındaki dış ticaretimizi takip edecek ve Amerikan yasası, Amerikan düzeni, Amerikan uygarlığı ve Amerikan bayrağı şimdiye dek hep güzel ve aydınlık şeyler yapmış Tanrı'nın sözcüleri tarafından kanlı ya da kansız şekilde dükkanlarda dalgalandırılacak. Amerika'nın 23. Başkanı Woodrow Wilson emperyalizm zorunluluğunu şöyle dile getirir. Sermayedarların kazandıkları imtiyazlar devletin bakanları tarafından korunmalıdır. İsteksiz ulusların idaresinin süreç içinde alaşağı edilmesi gerekse bile dünyada kullanılmamış ya da gözden geçirilmemiş hiçbir yararlı köşe kalmayana değin sömürgeler elde edilmelidir. J. Bellamy Foster, Rasyonel Kapitalizmin Sonu başlıklı yazısında şöyle diyor. ABD askeri gücüne dayanarak dünyaya egemen olmaya çalışıyor. Kürenin her köşesinde kurduğu üslerle şimdiden bir imparatorluk oluşturuyor. Hedef ABD şirketlerine yatırım alanları açmak, onların karlarını arttırmaktır. Kürenin doğal kaynaklarına sahip olmaktır. Bu nedenle ABD kapitalizmi için militarizmle emperyalizm birbirinden ayrılmıyor. Emekli Amiral İlker Güven, Dostumuz Amerika ve Avrupa başlıklı yazısında, Maya Dergisi Eylül 2007, ABD Kongresi'nin 31 Ocak 1896 tarihli gizli kararı öğrenmemizi sağladı. Kararın tam metni ve yorumu için bakınız Hulki Cevizoğlu 1919'un şifresi sayfa 51. Söz konusu belgede şöyle deniyor. ABD'nin belirleyeceği bir temsilciyle her Hristiyan ülkeden bir temsilcinin Osmanlı İmparatorluğu adındaki kabul edilemez ve inatla devam eden şeytani hareketlerinin düzene sokulması. Bu karara göre ABD temsilcisi mutlaka ABD vatandaşı olacaktır. Temsilci Hristiyan ülke yöneticileriyle işbirliği yaparak aşağıdaki görevleri yerine getirecektir. Geçici bir Hristiyan yöneticinin Türkiye'nin başkanı olarak seçilmesini müteakip Osmanlı İmparatorluğu'nun mevcut bölgelerinin sınırlarla ayrılması, bu bölgelerin Hristiyan eyaletleri kabul edilmesi. Geçici hükümet Türkiye Birleşik Devletleri'nin sınırlarının içindeki etnik özelliklerine uygun olarak oluşacak Ermeni Devleti müttefikimize tüm Hristiyan devletlerinin askeri devlet sağlamaları istenecektir. Türkiye'deki ülke yönetiminin hiçbir zaman sultan, halife ya da peygamber Muhammed'in dini yani şeriat yöneticileri tarzında olmaması ancak ılımlı dini fikirleri olan ve insanlara olumlu yaklaşan yönetimlerin kurulmasına özen gösterilecektir. Bu planın nasıl uygulandığı konusunda AKP Çoktan Kapatılmalıydı adlı eserimin Ulus Devletimizi Parçalama Projesi ve Recep Tayyip Erdoğan ve Siyonizm başlıklı bölümlerinde ayrıntılı bilgi verilmiştir. Çok partili hayata geçmemizi fırsat bilen ABD, işbirlikçi iktidarları destekleyerek ülkemizi adım adım sömürgeleştirme ve parçalama projesini uygulamaya çalışıyor. Amerikan politikalarının bir numaralı izleyicilerinden Yahudi asıllı ve ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz ve Henry Barkin, AKP'nin kapatılması için açılan davaya ilişkin olarak Newsweek'e yazdıkları yazıda, ABD çıkarlarını etkileme olasılığı yüksek. ABD kenarda oturup bekleyemez. Bu nedenle ABD ciddi bir müdahalede bulunmalı. Bunu özel olarak da yapabilir, açık olarak da. Önerisinde bulunmalarının gerçek nedeni budur. Kemalistleri haklı çıkaran lider. Mustafa Kemal'in İktisat ve Adalet Bakanlıklarını da yapan Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali adlı eserinde şu değerlendirmeyi yapmıştı. Devletçi sistem komünizme şu yoldan üstündür. Komünizm gerçekleşmeyecek bir dava peşindedir. Devletçi sistemse gerçekleşmesi her zaman mümkün ve verimli bir tez ardındadır. Durmak ölmek demektir, hayat ilerlemektedir. Faşizm hayatı tarihin gerisinde arıyor, ölecektir. Komünizm hayatı tarihin de ilerisinde arıyor, düşecektir, hayatın gerisinde kalacaktır. Dünya komünizmle mi karar kılacak, faşizmle mi sorusuna Mahmut Esat Bozkurt şu cevabı vermiştir. Bana öyle geliyor ki Kemalizm'de. Çünkü Kemalizm 20. yüzyıldır. Profesör Doktor Maurice Duverger, 27 Mayıs 1961 tarihinde Le Monde gazetesine yazdığı bir yazıda şöyle diyordu. Mustafa Kemal'in eseri 2. Dünya Savaşı'na kadar Türkiye çapında değerlendirildi. Eski bir ülkenin modern bir ulus biçimine dönüştürülmesini tüm dünya takdirle karşılamıştı. 2. Dünya Savaşı sonrasında ise Kemalizm uluslararası bir boyut kazanmıştır. Geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerde liberal sistem doğru dürüst işleyemez. Görünüşte demokrasi olsa da derebeyleri ya da geleneksel güçler iktidarı ellerinde tutarlar. Bu ülkeler batının gelişmiş ülkeleri gibi liberalizmin ya da kapitalizmin yollarından giderek aynı düzeye gelemezler. Aşırı derecede planlı ve merkezi ekonominin yol açacağı zararlar, aşırı derecede liberal ekonominin yaratacağı zarar ve hatalar kadar büyük olacaktır. Bu durumun farkına varan gelişmekte olan ülkeler, Kemalizmin karma ekonomi sistemine yönelmektedir. Genelkurmay Başkanlığımızın internet sitesinde de yer alan Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Vladimir Putin emperyalist devletlerin yöneticilerine şöyle sesleniyordu. Dünyanın tek efendisi siz değilsiniz. Son yıllarda ABD politikalarındaki tek kutuplu bir dünya yaratma çabalarını tedirginlikle izliyorum. ABD tehlikeli biçimde güç kullanıyor. Çağdaş dünyada tek efendi fikri mümkün olmadığı gibi kabul edilemez de. Rusya'da 8 yıldır devlet başkanlığı görevini yürüttüğü sırada uyguladığı Kemalizme yakın politikalarla ülkesini yeniden dünyanın en güçlü ve istikrarlı ülkeleri arasına sokan ve görevini 7 Mayıs 2008 günü Dimitri Medvedev'e devreden Putin, Kemalistlerce her zaman saygıyla anılacaktır. Yiğit Bulut 7 Mayıs 2008 tarihli Vatan Gazetesi'nde "Selam sana Büyük Putin" başlıklı yazısında Putin'in görevinden ayrılmadan attığı son imzayı bakın nasıl değerlendiriyor. Rus liderin attığı bu imzayla bundan sonra Rusya'daki stratejik alanlara yabancı yatırımcıların girmesi yasaklanıyor. Evet, yanlış duymadınız. Belki de bizim gibi her şeyini Araplara, hatta ona buna satmak için el etek öpenlerin olduğu bir ülkede bunu anlamak zor ama karar net ve açık. Peki hangi alanlar yabancılara kapandı? Maddeler halinde onu da aktarayım. 1. Enerji ve stratejik sayılan doğalgaz kaynaklarında yabancıların araştırma yapması yasaklandı. 2. Telekomünikasyon, ulusal telefon ve her türlü haberleşme üzerinde yabancıların hak sahibi olması yasaklandı. Yabancılar telekomünikasyon yatırımlarına giremeyecek. Türk Telekom gibi dünya devini yok pahasına Arap dostlarına satmış ülkemin bunu da anlaması zor. 3. Havacılık, uzay ve savunma başta olmak üzere ayrıca stratejik olarak belirlenen toplam 42 sektöre yabancıların girmesi ve yatırım yapması yasaklandı. Bu sektörlerin özelliği büyük Rusya olma yolunda devlete rağmen politika geliştirebilecek şirketlerinin önünü kesmek. İşte devlet, işte devlet adamı. Sonuç, yıllardan beri Türkiye'de aynı adımların atılması gerektiğini savunuyorum. Liboşlar beni sürekli olarak dünyaya karşı olmakla suçluyorlar. Tam tersine dünya üzerinde kendin olarak var olmak istiyorsan bu adımları atmalısın. Putin'e şapka çıkarıyor ve keşke senin gibi bir lider bu ülkede de olsa diyorum. Sana özlemle bakan ve ülkesi liderler tarafından yönetilmeyen bir Türk vatandaşından Büyük Putin'e sevgilerle. Metin Toker'den Akisler. Berlusconi'nin gazetesi Il Giornale'den Marcello Foa imzasıyla çıkan yazıda şöyle deniyor. Türkiye'de laik değerlerin üç direğinden Cumhurbaşkanlığı, Ordu, Anayasa Mahkemesi biri yıkıldı. Aleni bir İslamcı Cumhurbaşkanı oldu. Gül'ün bu ayrıcalığı nihai hedefe varmak için kullanmayacağını düşünmek saf dilliktir. Başlangıçta tepki alan büyük jestler, deklarasyonlar yapılmayacak. Geçiş yumuşak olacak. İzlenen çizginin başarısını gören Gül'ün acelesi yok. Yürünen yolda devam etmek kâfi. Bir sonraki hedef kalan iki kale, Anayasa Mahkemesi ile silahlı kuvvetlere içten nüfuz etmek olacak. Final belli. Nilgün Cerrahoğlu, Cumhuriyet Gazetesi 1 Eylül 2007. Değerli dostlarım, Özden Toker ve Kurtul Altuğ'un hazırladığı Metin Toker'den Akisler adlı eser Bilgi Yayınları arasında çıktı. İşte o eserden Metin Toker'in kalemiyle günümüze ışık tutan bazı satırlar. Zamanımızda diktatörlükler bir tek günde kurulmuyor. Böyle bir rejimi yerleştirmek için artık uzunca bir müddete ihtiyaç hissediliyor. O yolda ilk adımlar evvela ürkek ürkek atılıyor, ancak mukavemetle karşılaşılmadığı takdirdedir ki sürat arttırılıyor ve bir sabah uyandığımıza bakıyorsunuz totaliter idare başımızın üstündedir. Sayfa 21. Totaliter rejimlerin yerleşebilmek için bir zamana ihtiyaç göstermeleri milletlerin büyük bir şansıdır. O müddet zarfında diktatörlerin ümitlerini kırmak, hayallerinin asla gerçekleşemeyeceğini kendilerine hissettirmek, gidişe karşı barajlar kurmak mümkün hale gelmektedir. Eğer bir memleketin münevveri türlü sebepler altında bahis mevzu zaman içinde demokrasiye ihanet etmezse, orada totaliter idare asla kurulamaz. Ne var ki teşebbüsü beşiğinde boğmak lazımdır. Sayfa 22. Amerikan sermayesinin güçlükleri Alman ekonomisini sekteye uğratınca ve zayıf kararsız duruma hakim olma kudretinden uzak koalisyon hükümetleri, Pape gibi politika cambazlarının, Schleicher gibi muhteris dalaverecilerin elinde kalınca ortam yeniden Hitler için elverişli hale geldi. Zira sokaklarda gene 6 milyon işsiz vardı, yarına güven kalmamıştı, halk bezgin ve umutsuzdu, demokratik kuvvetler mukavemet güçlerini kaybetmişlerdi. Bir anarşi havası hakimdi ve herkes bir koyunun kendi bacağından asılacağı inancı içinde bir ayrı dolap çevirmekteydi. Memleketin üç büyük organize kuvvetinden ordu, yarı bunamış Başkan Hindenburg'un yardımıyla uyutulunca, sanayi kralları kendilerini komünizm ve işçi belasından Hitler'in kurtaracağına inanıp keseyi açınca ve işçi sendikaları nasyonel sosyalizmin sosyalizmine kanacak kadar gafil davranınca, sadece birkaç yıl önce opera komiklere has birahane darbeleri yapan Avusturyalı onbaşı Meşru Yoldan Almanya'nın hakimi oldu. Meşru Yoldan Almanya'nın hakimi oldu ve ilk başta o Meşru Yolu başkalarına tıkayıp üç müttefikini teker teker dize getirdi, esir yaptı. Gaflet, dalalet, hıyanet, bunların hepsi diktatörlüklerin kuruluşunda rol oynar. Sayfa 335. Devleti bir İslam devleti haline sokmak sevdasında olan militan grup, teşkilatlanmak için gayet elverişli bir ortam bulmuşlardır. Teşkilatlanmaktadır da. Artık fütursuzluğu her gün biraz daha artan gazeteleri, gazetecileri, erkekli dişili konferansçıları, vaizleri vardır. Ve kalabalık bir çember sakalı profesyonel güruh onların vurucu kuvveti olarak hazırlanmaktadır. Din ile oynamanın daima işi kolaylaştırmış bir tarafı vardır. Canım öyle yapmış da ne olmuş denilir. Meclis başkanı parlamentoda iftar vermiş de ne olmuş? Başbakan camide namaz kılıp bunu gazetelere yazdırtmış da ne olmuş? Cumhurbaşkanı Londra'da Müslüman devletler elçilerinin kendisine Müslüman bir devlet başkanı sıfatıyla özel kabul resmi tertiplemelerine müsaade etmiş de ne olmuş? Bunların mahiyetleri değil, manaları itibariyle nasıl bir önem taşıdığını görmemek için basiretin bağlanmış olması gerekir. Sayfa 411. Metin Toker, Uğur Mumcu, Aziz Nesin gibi gazetecileri bugünlerde her zamankinden fazla arıyoruz. Nur içinde yatsınlar. Metastas yapan Habis Uğur. Fazilet Partisi'nin kapatılmasına ilişkin 7 Mayıs 1999 gün ve 116 sayılı iddianamemde türban konusunda verilen tüm Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve Refah Partisi'nin kapatılmasına ilişkin Anayasa Mahkememizin 16 Ocak 1998 gün ve 1/1 sayılı kararında kamusal kuruluşlarda ve öğretim kurumlarında başörtüsü ve onunla birlikte kullanılan belli biçimdeki giysi bir ayrıcalıktan öte ayrım aracı niteliğindedir. Dinsel kaynaklı düzenlemelerle girişimler anayasa karşısında geçerli olamaz ve bu tür eylemler anayasadaki laiklik ilkesine aykırılık oluşturur denmesini özellikle vurguladıktan sonra açıklamalarından şöyle devam etmiştim. Hal böyleyken Fazilet Partisi'nin genel başkanı dahil tüm yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları adeta kandan başka bir şeyle beslenmeyen vampirler gibi vatandaşlarımızın bir kısmının dinsel inançlarını en kolay bu yoldan sömürüp laik devlet düzenimizle çatışmaya sokabileceklerinin bilincinde olarak ve Anayasa Mahkememizin kararlarını hiçe sayarak halkımızın bir bölümünü devletimize karşı kışkırtmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu kışkırtmaların sonucu başörtüsüne uzanan eller kırılsın sloganının atıldığı, bu sloganın yazıldığı pankartların taşındığı toplantılar ve yasalarımıza aykırı yürüyüşler düzenlenmiş, televizyon ekranlarına da yansıyan bu toplantı ve yürüyüşlerde Fazilet Partisi yöneticileri, milletvekilleri veya belediye başkanlarının birçoğu hazır bulunmuştur. Bu eylemler göz önündeyken kapatma davası açmayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevi kötüye kullanmak suçunun sanığı olabileceği de gözden uzak tutulmamalıdır. Fazilet Partisi yalnız Refah Partisi'nin değil, aslında ülkemizde dini siyasete alet ettiği için kapatılan tüm siyasi partilerin devamı niteliğindedir. Metastas yapan habis bir uğur gibi demokrasimizin sağlıklı işlemesini engelleyen, anayasal düzenimiz için daima açık ve yakın tehlike oluşturmuş bu çeşit partilerin kapatılması, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatabilmenin vazgeçilmez koşuludur. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök son zamanlarda söz konusu iddianamede kullandığım ve Yargıtay Başkanlar Kurulu'nca oy birliğiyle dosya içeriğine uygun bulunan adeta kandan başka bir şeyle beslenemeyen vampirler gibi, metastas yapan habis bir uğur gibi tabirlerini sık sık gündeme getirerek hukuki değil ideolojik iddianameler hazırladığımı, bu görüşlerini Fazilet Partisi ve Refah Partisi davaları sürerken de dile getirdiğini ısrarla tekrarlamaktadır. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. AKP tek başına iktidar oluncaya kadar açtığım davaları ve laikliğe aykırı davranışlar karşısına taviz vermez tutumumu en çok destekleyenler, başta Ertuğrul Özkök olmak üzere Hürriyet Gazetesi yazarları olmuştur. AKP Çoktan Kapatılmalıydı adlı eserimin 28 Şubat Sivil Kuvvetlerin Zaferidir başlıklı bölümünde, sayfa 112, bu hususlar belgelenmiştir. Orada yazılı olmayan bir belgeye de değinerek bu yazıma son vereceğim. Fazilet Partisi kapatılınca 25 Haziran 2001 tarihinde Hürriyet Gazetesi'ne yayımlanan Haymatlos Demokrasisi'nin Sonu başlıklı yazısında şöyle demişti Ertuğrul Özkök. Ben Amerika'dan yeni döndüm, zihnim bembeyaz. İnsan yakın geçmişine, kafatasını hiçbir sansüre esir etmeden serbestçe bıraktığı zaman bu beyaz dima başka açılar sunuyor. Evet, Fazilet Partisi kapatıldı. Samimi konuşmak gerekirse inanın hiç üzülmedim. Devamı da şöyle. Fazilet Partisi iyi ki kapatıldı. Bu kararı veren Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst hukuk müessesesidir. Ve onların da içinde yer aldığı, meclisin çıkardığı kanunları uygulamaktadır. Yahya Kemal Yılı. Yahya Kemal Bayatlı 1 Mart 1958 günü ölmüştü. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008 yılını ölümünün 50. yıl dönümüne rastladığı için Yahya Kemal Yılı ilan etmiştir. Yahya Kemal'i acımasızca eleştirenler çok olmuştur. İki örnek vermek istiyorum. Beşiktaş'taki Barbaros anıtının altında Yahya Kemal'in şu mısraları yazılıdır. Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi, yeni doğmuş ayı gördükleri yerden geliyor. Neyzen Tevfik söz konusu mısralar için şu dörtlüğü yazmıştır. Edebi bilgini Hayrettin Kaptan, 5 asır önceden biliyor gibi, ıkına sıkına yazdığın şiire, Barbaros kıçı siliyor gibi. İbrahim Alaaddin Gövsan'ın mısraları ise daha da acımasız. Şairim der de tüfeğli yaşatır gövdesini, dayanır Nedim artı birkaç köhne satıra, nice yıldır doğursun diye baktık katıra. Yahya Kemal'in en büyük hayranlarından biri benim. Onun şiirini en iyi şekilde değerlendirenlerden birkaç örnek vermek istiyorum. Cahit Külebi'nin bir şiirinde, karpuzcu nasıl anlarsa karpuzdan, öylesine tanıyan şiirimizi diye nitelendirdiği Nurullah Ataç, bakın Yahya Kemal Beyatlı için ne diyor. Bu memlekette 25 yıldan beri gerçekten değeri olan hangi şair, muharrir yetişmişse muhakkak onun tesiri altında kalmıştır. Yakup Kadri'ye, Falih Rıfkı'ya sorun, bunu inkar edemezler. Ahmet Haşim, Yahya Kemal'i tanımadan çok önce şiirler yazmıştı. Fakat Yahya Kemal'i tanıdıktan sonra şiiri çok değişti. Bunları söylemeye neden lüzum görüyorum? Yahya Kemal'in şair olmadığını, inkılabımız dışında kaldığını iddia edenler vardı onun için. Böyle iddiaların gülünçlüğü gerçi pek açıktır. Fakat ne yapalım ki onlara kapılacak insanlar da çok. Yahya Kemal milli şair olmamak, inkılabın dışında kalmak şöyle dursun, şiirimizin millileşmesine, edebiyatımızda hakiki inkılaba en çok hizmet etmiş olan adamdır. Yahya Kemal'den daha milli bir şair tasavvur etmek hayli zordur. Profesör Doktor Cahit Tanyol, eski şiirimize Batı estetiği içinde bakmayı bize Yahya Kemal öğretti. Onun Osmanlı kültürüne bakışı ne bir seyyah alafrangalığı ve ne de bir doğu hayranlığıydı. O kültürümüzü ve şiirimizi bir boşluktan kurtarmak istiyordu. Türk şiiri Batı kültür halkası içinde nasıl yerini alacaktı? Yapmak istediği buydu. Bu düşünce onu taklitçilikten olduğu kadar yobazlıktan da kurtardı. Yahya Kemal aydınlarımızın yobazlara kaptıracağı bir sanatkar değildir. Biraz da Sabahattin Eyüboğlu'nun yazdıklarına kulak verelim. Yahya Kemal Frank şiirinin özüne vardıktan, Kortiye Latin'i fethettikten sonra Türk şiirine dönmüş, Türkçenin lezzetini Frank şuuruyla tatmıştır. Frank'ten Türk'e dönüşü çoktan ve emsalsiz bir ölçüyle tahakkuk ettirmiş olan büyük Türk üstadının 1932'de Paris Türk Talebe Cemiyeti'nin bir toplantısında yaptığı kıymetli musasebeden, yani söyleşiden, şu unutulmaz cümleyi hatırlıyorum. Ben Paris'e alafranga geldim, Alaturk'a döndüm. Frank şiirini Türk özüne karıştırmada diğer şairlerimiz onun erdiği kemale erememişlerdir. Divan edebiyatını ruhundan silip süpürmüş olan bir Türk şairinin olgun eser vermesi imkansızdır. Divan şairlerinin rintliğine hücum etmekte de pek ileri vardık. Nedim'e sofra şairi diyenlerimiz oldu. Sofra şairi, evet, fakat ne sofra ve ne şair. Eflatun'un ziyafetinden kalmış olan bu sofrada bahçe rakısı değil, öz şiir içilir. Bezmicam bir şiir vesilesi, bir şiir iklimidir. Müzik haram mı? değerli müzik adamı Fazıl Say'ın AKP'nin emperyalist devletlerin güdümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin sonunu getirme ve Atatürk devrimini yozlaştırma çabalarına karşı onurlu çıkışı pek çok tartışmayı gündeme getirdi. 13 Ocak 2008 tarihli Hürriyet gazetesinde Soner Yalçın, asıl konuyla yüzleşmedik, bizim dinimiz musikiye karşı mı, müzik haram mı ya da hangi müzik türü günah sorularına yanıt ararken şu bilgileri veriyor. İslam devrimi İran'ı değiştiriyordu. İlk yasaklanan müzik oldu. Kur'an-ı Kerim'de müziği haram sayan bir ayet var mıydı? Yoktu. Ama yine de Nisa 140, Enam 68, Furkan 72 gibi ayetlere göndermeler yapıldı. Ön yargılar ve bilgisizlik sonucu bu ayetler musikiyi yasaklamak maksadıyla farklı yorumlandı. Artık İran'da müziğin her türü yasaktı. Hepsi müptezeldi, haramdı. Kültür emperyalizminin de aracıydı musiki. Müzik eğitim merkezleri kapatıldı, sanatla uğraşmak batıl sayıldı. Yabancı müzisyenler ülkelerine geri döndü. Kaçabilen İranlı sanatçı yurt dışına kaçtı, kaçamayanlar müziği bıraktı. Bestekar Ali Tecbidi gibi sanatçılar müzik aletlerini sakladılar, toprağa gömdüler. Evinin bodrum katında gece yarıları gizli gizli çalmayı sürdürenler oldu. Yakalananlar devrim bekçileri tarafından falakaya yatırıldı. Müzisyenlere artık hiç iyi gözle bakılmıyordu. Şeytandı onlar. Müzik İran düğünlerinde bile yasaktı. Radyo ve televizyon programları müzik olmadan yayın yapmakta zorlanıyorlardı. Ama elden ne gelirdi? Mollalar Emevi ve Abbasi dönemlerinde kadın şarkıcıların bulunduğu müzikli, danslı, içkili toplantıları İslam saltanatının yıkılmasına sebep olarak gösterdi. Koskoca bir ülke müzik dinlemeden yaşayacaktı. Soner Yalçın'ın cevabını aradığı sorulara ben de bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdiki ismi Vakit olan Akit gazetesinde kendisini fıkıh yani İslam hukuku yazarı olarak takdim eden ve bir televizyon programında aynı gazetenin yazarlarından Hüseyin Üzmez'in bu konuları hepimizden iyi bilir diye nitelendirdiği Yusuf Kerimoğlu, İslam dininde müziğin hükmü nedir, mübah olan müzik çeşidi var mıdır sorusuna şu yanıtı vermiştir. Resul-i Ekrem S.A.V.'nin çalgı aletlerini kendi arzusuyla dinlemesi Beni Adem için masiyettir. Onun ile zevklenmek küfranı nimettir hadisi şerifini esas alan Hanefi fukahası, müzik çalmak ve isteyerek dinlemek caiz değildir hükmünü benimsemiştir. Cihada teşvik için vurulan köz, düğünlerde çalınan zilleri olmayan tef, müzik olarak değil, ilan olarak belirlendiği için istisna kabul edilmiştir. Başkasına dinletmek ve rızkını o yoldan temin etmek caiz değildir. Fetva-ı Hindiye'de bir mükellef davul zurna çalarak bunun karşılığında mal alsa bu kazancı helal olmaz. Teganni ederek yani şarkı türkü söyleyerek kazandığı parayı borcuna veren kimsenin alacaklısı bunu kabul edemez hükmü kayıtlıdır. İmam-ı Merginani bir değnek çubuğunun yere düzenli şekilde vurulmasından çıkan sesin dahi müzik hükmünde olduğunu ve bundan zevklenmenin caiz olmayacağını belirtmektedir. İmam-ı Yusuf'a tef çalmanın hükmü nedir suali sorulmuş. Bunun üzerine düğün merasiminde çalma caizdir. Ayrıca bir kadın ağlayan çocuğunu susması için tef çalarsa zararı yoktur demiştir. Akit gazetesi 20 Mart 1997. İslam dünyasına gerçek müzik Türk Müslümanlığı sayesinde girmiştir. Ülkemizde Arap Müslümanlığını hakim kılmaya çalışanlar gerçek Türk müziğini ne anlamışlar ve ne de sevmişlerdir. Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdiği sanatçılara ve eserlere bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Yunus, Mevlana ve Hacı Bektaş. 13. yüzyılda Anadolu'da büyük bir kargaşa ve Moğol istilası yaşanırken, Yunus, Mevlana ve Hacı Bektaş Türk halkının manevi direği olmuşlardır. Önce şair Hüseyin Haydar'ın Bilim ve Ütopya dergisinde Aralık 2007 yazdıklarına bir göz atalım. Yunus Emre ve Mevlana'ya sonuna kadar sahip çıkan Anadolu halkı, Yunus Emre'nin bağlı olduğu Hacı Bektaş anlayışı ile Mevlana'nın anlayış farklılığını sevenlerini incitmeden bakın nasıl bir zekayla yansıtıyor. Haramla geçinen adamın biri bir inek çalar, sonra pişman olur. Hacı Bektaş veliye gidip ineği bağışlamak ister. Ben bu ineği çaldım ama pişman oldum. İnek sizin olsun der. Hacı Bektaş kabul etmez. Olmaz. Haram malı kabul edemeyiz der. Adam bunun üzerine Mevlana'ya gider ve ona ''İneği çaldım ama pişman oldum, size bağışlamak istiyorum.'' diye teklif eder. Mevlana ineği kabul eder. Adam ''Peki sen ineği kabul ettin ama Hacı Bektaş haram diye geri çevirdi. Aranızdaki fark ne?'' diye sorar. Mevlana ''Biz kargayız, Hacı Bektaş şahindir. Biz eyvallah etsek de o hayır.'' diyebilir der. Adam ineği Mevlevi dergahına bıraktıktan sonra Hacı Bektaş'a gider. ''Sen kabul etmedin ama Mevlana ineği kabul etti. Bunun sebebi nedir?'' diye sorar. Bu kez Hacı Bektaş incelik gösterir. Bizim gönlümüz su birikintisi ise Mevlana'nınki derya gibidir der. Bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmeyebilir. Derler ki Yunus Mevlana'nın ünlü mesnevisini okumuş. Bir buluşmalarında Mevlana'ya şöyle demiş. Mesnevi'yi çok uzun yazmışsın, ben olsam hepsini şu söze sığdırırdım. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Yine halkın söylencelerinden örnek verelim. Derler ki Mevlana şöyle söylemiş. Manevi konakların hangisinin önüne vardıysam bir Türkmen kocasının izini buldum, onu geçemedim. Yunus da şiirinde Mevlana'yı sevgi ve saygıyla anar. Mevlana hüda vendigar, bize nazar kılalı. Onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır. Halkın yoksulluğundan doğan acıları en güzel Yunus Emre dile getirmiştir. Bir garip ölmüş diyeler, 3 günden sonra duyalar, soğuk su ile yuvalar, şöyle garip bencileyin. Gerçek Müslümanlığı yobazlara ne güzel anlatıyor Yunus Emre. Dervişlik baştadır, taçta değildir. Kızdırmak oddadır, ateştedir, saçta değildir. Eğer bir müminin kalbin kırarsan, Hakk'a eylediğin secde değildir. Ararsan Mevla'yı kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, haçta değildir. İsterseniz bir başkaldırı şiiriyle bu yazımıza son verelim. Gitti beyler mürüvveti, bindikleri Arap atı, yedikleri insan eti, içtikleri kan olmuştur. Aşık Yunus der ey beyler, toprak insansız ne eyler, yağmalandı, yitti köyler, bir bozuk düzen olmuştur.